Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu sefer hakikaten oto gündem dedik ya, dedik ne oldu haliyle. Sevgili evet. Barış'la aslında daha önce yapmadığımız şey değil, aynı araçta çok sefer bulunduk. Ama bu sefer oto gündem için bir aradayız ve tabii ki her programın başında olduğu gibi yine tabii ki açıklayalım. Bizleri lütfen eğer daha önce seyrettiyseniz ve beğendiyseniz lütfen programımızı desteklemek için, YouTube algoritmasında öne çıkmak için sizlerden ricamız bizlere yorumlarda destek olmanız, emoji olarak göndermeniz, tabii ki değilseniz kanala abone olmanız ve elbette bizlere destek olmanız. Böylece işte hatta belki bu linki başka bir arkadaşınıza gönderirseniz de bizim için yine algoritmada öne çıkacak bir puan olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyoruz çünkü şimdiye dek zaten bizlere çok da destek verdiniz. O yüzden bu teşekkürü de ederek de başlamış olalım. Sevgili Barış'la bu sefer hangi arabadayız?
TOG'dayız ve yan yanayız.
Evet. Yani bu sefer enteresan oldu. Neden TOG'dayız?
Ya aslında TOG T12'si bir test için aldık. Şöyle bir yakından incelemek için, son güncellemelerden sonra neler var neler evet. Yok incelemek için. Hazır almışken de programı bu aracın içerisinde yapalım dedik. Hem de şunu önceden bildirelim dedik. TOG bir incelemesini yapacağız. Araçla ilgili merak ettikleriniz, sorularınız veya eleştirileriniz veya işte güzel fikirleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak belirtirseniz biz de sorularınıza TOG videosunda cevap vermeye çalışırız.
Aynen öyle. O yüzden lütfen hiç kaçırmayın. Bu sefer haliyle şimdi tabii bizim evlerdeki yaptığımız yayınların dışında bu sefer farklı bir şekilde yapıyoruz yayınımızı. O yüzden şimdiden hani bir kusur işlersek affola diyoruz. Baştan evet. Söylemiş olalım. Çünkü bunu ilk defa deneyeceğiz. Biz şunu seviyoruz. Yani hem bir arada olmak tabii ki bambaşka bir güzellikte. Ama onun dışında bir araçta bakalım nasıl olacak bu iş diye denemek istedik. Tabii TOG'da mesela haliyle bizim sıklıkla konuştuğumuz, daha iyi yerlere gelmesini istediğimiz bir araç biliyorsunuz. Ama bunu kesinlikle siyasi anlamda kullanmamasını da istiyoruz. Bir taraftan da o da var. Onu da söylemiş olalım. O yüzden hemen programımıza gecikmeden başlayalım. Bu arada ben tabii evet bu kameradan da görecekler. Bir taraftan da eski oto gündem bölümlerini seyrediyoruz. Evet. Count da oluyor yani. İzleyicimiz de artmış oluyor böyle. TOG'dan da izlemedik demeyiz kendimizi.
Aynen öyle.
Şimdi izledik. Bu arada tabii bir de kendimizi iç kameradan da göz, kabin kamerasından da görüyoruz.
Her yerden kendimizi açtık.
Her yerden kendimizi açtık. Bu kadar da megalomanız. pekala. İlk haberimiz Çin yakasından.
Tabii olmazsa olmaz.
Olmazsa olmaz. Hakikaten önemli ama orası da kaynıyor gerçekten.
Gerçekten öyle. Yani özellikle Türkiye'de de otomotiv sektörüyle ilgisi olanların Çin'deki otomotiv dünyasına yakından ilgisi olduğunu görüyoruz. Çünkü yaptığımız videolarda da Çinli üreticilerin otomobillerine yönelik gerçekten çok büyük bir ilgi var. Yine aslında bu sefer çok yakından tanıdığımız bir marka Chery'nin bir modeliyle konuşacağız ki sen de ayrıca bir video yapmıştın. Chery Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Chery'nin Türkiye yatırımında artık son aşamaya gelindiğini söylemişti. Artık yatırım yani %90'larda kesin gibi evet. Bir şey görülüyor. Onun ayrıca videosunu yapmıştık. Bu arada kart olarak ekleriz. Onu da izlersiniz. Süper. Cem abi çok güzel anlatmıştı.
Rica ederim. Yok, şimdiki sizin güzel haberlerinizden kaynaklı.
Estağfurullah. Şimdiki konumuz Chery'nin Fullwin T8 modeliyle alakalı. Çin'de satışa sunuldu. Plug-in hibrit sisteme sahip olan bir model. Plug-in hibrit dediğimizde bildiğimiz şarj edilebilir hibrit sistem ki Fullwin serisi aslında bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Chery son zamanlarda bu seriye güzel bir yatırım yapıyor. Yeni modeller getiriyor buraya. Yeni modeller dediğimizde aslında Chery grubu içerisinde ayrı ayrı araç serileri var ve mevcut tasarımları biraz üzerinde oynayarak farklı serilerde kullandığını görüyoruz. Fullwin T8 de Tiggo 9 gibi bir aracın karşılığı yanlış bilmiyorsam. Güzel. Aslında çok yakından tanıdığımız bir tasarım var. Yine plug-in hibrit Tiggo serisinde plug-in hibrit bir modelin karşılığı ama burada Fullwin olarak karşımıza çıkıyor. Burada fiyatı önemli ki bizi burada asıl cezbeden taraflardan bir tanesi. Çünkü $13,800 yani yapılan ilk böyle lansma indirimiyle beraber $13,800 bir başlangıç fiyatı var. Hadi bunu yuvarlayalım $14,000 diyelim. Ki $14,000 deyince insanın aklına da şöyle bir araç geliyor. Yani kompakt, şehir içine yönelik bir tane araba sanki tanıtılmış gibi geliyor ama kocaman bir SUV'den, plug-in bir sisteme sahip bir SUV'den söz ediyoruz. O yüzden $13,800 fiyatta gerçekten burada bizi birazcık düşündürüyor evet, diyebiliriz.
Kesinlikle.
Yani ölçülerde dediğim gibi hani büyük bir araçtan söz ediyoruz. Tiggo'ların büyük modelleri gibi 4730 mm uzunluğa sahip ve aks mesafesi 2710 mm büyük bir araç. 5 ve 7 koltuk seçeneği var. Tıpkı işte bize gelen Tiggo 8 Pro'daki gibi.
Evet.
Burada baktığımız zaman tabii plug-in bir sistemde bir tane benzinli motor şeyi oluyor ve iki farklı seçenek var burada. Bir tanesi 1.5 evet. Atmosferik motor. Bir tanesi turbo. Aslında baktığımız zaman işte bu Chery tarafından geliştirilen 5. nesil Akteko motor kullanılmış burada turbo seçenek olarak. Onun dışında Akteko motor 154 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Atmosferik motor 101 beygir güç ve 125 Nm tork üretiyor. Yani baktığın zaman
biraz daha düşük gibi görünüyor.
Evet, bayağı düşük. Yani burada işte uzun yolda giderken elektrik motorunun desteği kesilirse, bataryada şarj biterse birazcık hani böyle 140 ile 150 ile gideyim dersen orada biraz dur ya. Bakalım diye seni biraz geri çekebilir. Ama dediğim gibi Akteko 1.5 turbo ile tercih edilirse 154 beygir zaten aracı fazlasıyla taşıyacaktır diye düşünüyorum. Her iki motor da 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motorla kombine ediliyor. Şanzıman tarafında da Chery'nin hibrit motorlarında tanıdığımız DHT şanzıman karşımıza çıkıyor. Tam dolu depo ve batarya ile Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 1400 kilometreye kadar mesafe kat edilebildiği belirtiliyor burada. Bu tabii ki marka tarafından ilk etapta açıklanan, hedeflenen toplam menzil olarak. Çünkü yapılan testlerde gerçekten tam dolu batarya ve tam dolu depoyla 2000 kilometrenin üzerinde bir menzil elde edildiği böyle bir kayıtlara geçmişti Çin'de yapılan testlerde. Ama tabii ki bunlar genelde Çin'de, biliyorsun oluyor. Maksimum menzile ulaşabilmek için mümkün olan en yavaş hızlarda en işte optimum derecede yapılıyor bunlar. Çok gerçek dünya koşullarını yansıtmıyor ama marka tarafından verilen 1400 kilometrelik menzilde zaten bu derecede yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada atmosferik motorla turbo motor arasında bir farklılık daha söz konusu. O da hızlı şarj tarafında. Turbo motorda DC hızlı şarj desteği sunuluyor ve 19 dakikada %30'dan %80 doluma ulaştırabiliyor bataryayı. Onun dışında yavaş şarjda, AC şarjdan bahsedecek olursak %10'dan %100'e 3 saat sürüyor. Küçük bir batarya olduğu için plug-in hibritlerde biliyorsun küçük batarya kullanılıyor. O yüzden hani çok da uzun sürmüyor AC şarj tarafında. Tasarım olarak gerçekten güzel bir otomobil. Plug-in hibrit yani elektrik desteği olduğunu ön panjurdan çok net belli ediyor zaten. Evet. Kocaman bir kapalı panel şeklinde bir ön panjuru var. Dediğim gibi Tiggo serisi, yeni Tiggo serisi araçlara da büyük oranda benziyor zaten tasarımı. Gizli kapı kolları var. İç mekanı oldukça konforlu ve gerçekten teknolojik görünüyor. Yani büyük bir ekran var burada. Kocaman baktığım zaman
uçak kokpiti gibi.
Evet, yani, uçak kokpiti gibi neredeyse. 3 kollu direksiyon simidi var. Sürücünün hemen önünde 10.25'lik LCD gösterge ekranı var. Ve ortada büyük 15.6 inçlik 2.5K çözünürlüğe sahip bir multimedya ekranı var ki Qualcomm'un Snapdragon 8155 Yonga setinden güç alıyor.
Canavar artık gibi hani işlemci.
Otomobillerde sık sık
bunları konuşuyoruz artık değil mi?
Sık sık bunları konuşmaya başladık. Böyle güzel bir otomobil. Akıllı sürüş destek sistemleri var. Birçok zaten Chery'nin biliyorsun Türkiye'ye gelen araçlarda dolu dolu işte kameralarıyla olsun 360 derece görüş sistemi olsun sürüş destek asistanları olsun birçok şeyde dolu dolu özellik sunuyor. Fullwin de bu özellikleri bu dolu dolu özellikleri 13.800 dolara sunan büyük bir SUV. Fullwin serisi bu arada ayrıca bir öneme sahip. Belki de Chery Türkiye'ye fabrika açtığında bu plug-in hibrit modelleri ve elektrikli modelleri Türkiye'de üretme şansı olur. Tabii ki hangi modelle üreteceğini net olarak bilmiyoruz şu anda ama Fullwin serisine gerçekten şu sıralar güzel yatırım yapılıyor. Belki de Türkiye'de üretilecek modellerden bir tanesi de bu seride olabilir.
Bence şu anlamda çok iyi olur. Yani geleceğe yönelik araba ürettiği için bunu yani gerçekten hani burada da bunu yapması ve hem Türkiye için hem de çevre ülkeler için bizden de gümrük birliği anlaşmasıyla göndereceği ülkeleri de düşünürsek aslında hoş olabilir. Bizim için de söylediğin mantıklı. Umarım Türkiye'de bunu görürüz. Söylediklerin de önemliydi. Aracın içerisinde inanılmaz. Ama tabii fiyat meselesi her zaman olduğu gibi şaşırtıcı. İnşallah Türkiye için de bu çarpıcı rakamları konuşuyor oluruz.
İnşallah. Umarım.
Evet. Zor olana tabii böyle diyoruz. Umarım diyeceğiz. Yapacak çok bir şey yok.
Evet.
İkinci haberimiz bu sefer. Bizim tabii geçen hafta da biraz böyle bahsettiğimiz, senin çok güzel anlattığın bu istasyonlar, araç muayene istasyonları. Ne oldu oradaki işler? Karıştı mı orası?
Evet, aslında biliyorsun işte 2027 yılında TÜVTÜRK artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. Neden? Çünkü araç muayene istasyonları konusundaki sözleşmesi 2027 yılında tamamen bitiyor. Artık 2027-2047 döneminde kocaman 20 yıllık bir dönemde araç muayene istasyonlarını işletecek grup aslında belli oldu. Bir ihale yapıldı biliyorsun ve 1.72 milyar dolarlık bir yatırımla iki farklı ihale yapıldı. Türkiye'de birinci bölge ve ikinci bölge olmak üzere ve bu bölgelerde aslında araç oranı yani araç yoğunluğuna baktığında %49'a %51. Bölgeler birbirine çok yakın. İkisi farklı şekilde ve birinci bölgede 830 milyon dolar. Hı hı. İkinci bölge için 890 milyon dolar olmak üzere iki farklı ihaleyle MOİ ortak girişim grubu aldı ki hani bunu konuşmuştuk biliyorsun. Doğru. Türkiye'deki araç muayene istasyonlarının ihalesine bir ABD'li dev şirket giriyor demiştik. İşte bu MOİ ortak girişim grubunda olan işte 50 yıldır ABD'de aslında bu muayene konusunda tecrübesi olan 50 yıllık bir tecrübesi olan Opus. Bu grubun içerisinde 1.72 milyar dolarlık yatırımla artık 2027-2047 arasında araç muayene istasyonlarını yönetecek, işletmesini yapacak. Bu noktada tabii ki önemli detaylar var. Neden biliyorsun? Çünkü geçen bölümde de konuşmuştuk. İnsanlar bazı şeylerden şikayetçi. Birincisi fiyatlar.
Doğru.
Fiyatlar oldukça yüksek deniyor. İkincisi oralarda araç muayene istasyonlarında sunulan hizmet. İşte evet. Biliyorsun gidiyorsun oraya işte bir dinlenecek alan yok, bir su alacak, bir içecek alacak alan yok. Ne bileyim bir ihtiyacını görecek ki günümüzde elektrikli otomobiller var biliyorsun. Belki evet. De hani orada şarj edilmesi gerekecek. Bunun gibi bravo. yeni ihtiyaçlar doğuyor günümüzde. Bir diğer konu bekleme sürelerinin çok uzun olması ki hani gittiğin zaman gerçekten bazı noktalarda şey oluyor. Orada biliyorsun randevu alarak gidiyorsun ama yine orada bir şekilde sıraya bir sıra alman evet, gerekiyor. Doğru. Senin randevundan sonra olanlar belki de senin şey yapıyor, önde evet. fiş almış oluyor falan.
Doğru.
Bekleme süreleri uzuyor, uzayabiliyor. Böyle durumlar aslında
özellikle yoğun büyük şehirlerde bu dediğin çok büyük bir sıkıntı. Evet. Küçük şehirlerde sorun yok. Zaten gidiyorsun hani randevuyu alıyorsun. Tabii. Çok rahat ama büyük şehirler için ki zaten onlar için de büyük pastanın büyüğü de bu tarafta zaten.
Aynen öyle. Tabii ki bu noktada da bazı yeni gelişmeler var. Biliyorsun artık yavaş yavaş el değiştirecek. Bazı uygulamalarda değişiyor. Anadolu Ajansı'nda şöyle bir haber vardı. Özellikle muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemlerle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar tüketiciye, vatandaşa yansıtılmayacak. Yani biliyorsun şey olmuştu, sonradan kredi kartla işte ödeme şekli gelmişti ama bir komisyon alınıp ekstra ücret talep ediliyordu. Doğru. Artık bunun vatandaşa yansıtılmayacağına yönelik bir gelişme söz konusu ve istasyonlarda elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracını muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayan hizmetler sunulacak şeklinde bazı yeni gelişmeler var ve biliyorsun bu muayene randevularını Türk'ün resmi internet sitesi üzerinden alınıyorduk. Artık evet. bu işlemlerin telefon üzerinden de yapılabilmesini ve farklı işte soru cevap danışma gibi konuların yapılabilmesi için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak gibi bazı gelişmeler var. Tabii ki bunlar bir yandan güzel gelişmeler ama bir yandan da insan şunu merak ediyor. Bunların hepsi fiyatlara yansıtılırsa acaba muayene ücretleri daha
çok
da katlanılır
güzel.
Mı diye.
Çok çünkü, güzel, doğru.
Türkiye'deki durumlardan söz ediyoruz yani. Tamam komisyon vatandaşa yansıtılmayacak. O zaman belki de normal kredi kartıyla olmayanın da fiyatı yükselecek gibi
doğru,
düşünebiliyoruz.
Evet.
Çünkü her şeyi düşünmek lazım.
Yok canım tabii yani evet.
Bir de Opus tarafında Opus yöneticisinin bu ihale tamamlandıktan sonra bu araç muayene istasyonlarına yönelik bir açıklaması oldu. Böyle bir konuşma yaptı. Hı. Tabii ki en merak edilen konulardan bir tanesi fiyatlar biliyorsun.
Tabii.
Acaba şey oluyor hani acaba fiyatlarda bir düşüş yaparlar mı falan diye. Öncelikle buna bir açıklama getirdi. Kendini sıyırdı. Dedi ki ya fiyatları biz belirlemiyoruz. Fiyatları devlet belirliyor. Oradan çok güzelce güzel. Bir sıyırdı kendini.
Tabii.
Ondan sonra şunu dedi. Yani fiyatlar gene aynı şekilde devlet tarafından belirlenmeye devam edecek. Şu anda bence fiyatlar çok yüksek değil. İlerleyen süreçte tabii ki enflasyona göre bazı yansıtmalar olabilir aman. Şeklinde. Bunu zaten artık yani fiyatların yine aynı şekilde böyle
tabii
biliyorsun
ki.
Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılıyor. Yine aynı şekilde böyle hiç değişmeden yavaş yavaş kademe kademe arttırılacağını bu açıklamadan net bir şekilde anlayabiliyoruz.
Yani ben şöyle hemen ekleme yapayım. Otoyollarda garanti geçişler, işte köprülerde garanti geçişler. Burada daha haliyle bir garanti muayeneler var. Yani bu olacak. Yani bunun mümkün değil. Kaçışımız yok. Ve adam milyar dolar buraya para yatırmışsa elbette senden bunu alacak. Yani bunu kara kaşımıza kara gözümüze yapmadığına göre, devlet bunu yapmadığına göre eskiden olduğu gibi. Yani tabii ne oluyor? Bu tip meselelerde keşke devlet bu işi yapsa ama hani özelleştirme değil de güzelleştirme olsa da o yapılsa. Çünkü bu aslına bakarsan devletin gibi. Ama tabii geriye dönsen ben şey hatırlıyorum yani ilk arabalarımda falan telefonla muayene halletti dediğimiz var yani. İşte aracıya söylüyorsun. Diyor ki abi tamam diyor hallettik diyor sen ruhsatı getir bitir. Hani arabayı getirmedik ben şaşırıyordum diyordum ya araba gitmedi daha hallettik abi o işi tamam yani düşün eskiden böyleydi şimdi öyle de olmasın ama ya bu işi böyle de yapıp şimdi adama yatırım yaptıracaksın dediğin gibi bunları yaptıracaksın adam sana oradan para kazanmadan sana parayı yani 20 sene parasını bağlayacak bu adam sonra da diyecek ki ya işte tamam böyle oldu indirim de yaptım sana kartla da öde, komisyon da almayayım der mi demez tabii. Diğeri de niçin alıyordu bu arada? Çünkü diğeri de zaten kendi gemisi gidiyor. 20 yıl, o da 20 yıldı galiba öyle mi? Bilmiyorum ama yani 20 yıl mıydı TÜBİTAK'ınki de?
Evet, 20 yıldı. 2007'de yani 2004'te yanlış bilmiyorsam yapıldı aslında ama bazı tabii aksaklıklar oldu evet. Burada. 2007'de
hayata geçti.
2027 yılında da sona erecek.
Yani şimdi düşündüğün zaman da o da ilk girdiği zamanki şartlarla şimdi çıkacağı zamanki şartları düşünüyordu ki zaten diyor 20 senede olacak bir daha ben de bir şey yapmayacağım. Elindekileri artık değerlendirecek. O yüzden de oradan artık ekstra bir kalite beklemeye de gerek yok. Orası da olmayacak. 2027'ye kadar böyle bekleyeceğiz yani.
Ya evet öyle. Bu arada güzel bazı açıklamaları da var. Hani çünkü otomobil dünyasında, araç dünyasında biliyorsun yeni gelişmeler oluyor. Elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Türkiye'de de satışı artmaya devam ediyor. Onun dışında otonom sürüş teknolojileri hayatımıza girdi.
Doğru.
Günümüzde birçok araçta seviye 2 de olsa otonom sürüş sistemleri var ve bunları doğru çalışıyor mu, doğru çalışmıyor mu diye ölçümünün evet. yapılması lazım. Yönetici bu konuda da açıklamalarda bulundu ve yapacağımız istasyonları ilerleyen süreçte bu ihtiyaçlara göre modernize edeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Belki işte elektrikli araçlar için gereken bazı optimizasyonların kontrol edilmesi veya çok otonom iyi. Sürüşlerde otonom sürüş sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi gibi gibi bazı şeyler de yapılabilir. Süper. Bu noktada bunlar güzel gelişmeler. Bir de dedi ki biz bu istasyonlarda bekleme süresini optimum 15 dakika civarında tutmak istiyoruz. Bizim için iyi bir süre, iyi bir hedef şeklinde bir açıklaması oldu. Bakalım bunların ne kadarını başarabilecekler.
Yani şöyle söyleyeyim. Bu son söylediğini yapmaları için birileri ekstra para verirdi yani. Onu söyleyeyim. Yani, mesela, yani gittim bütün gün. Çünkü ne yapıyorsun? İşte arabayı muayeneye götüreceğim. O gün diyorsun kaput bitti. Şimdi diyeceksin ki mesela 15 dakikada normalde şimdiki adamlar bunu şey yapsalar deseler ki ya buraya gelip sıra beklemek istemiyorum diyen için işte 1.000 lira veren yapsa dese belki de birileri çıkar verirdi yani. Atıp olması gereken bu haliyle. Çünkü
evet.
zaten randevu alıyorsun yani o normal ama tabii ya şimdi kendimiz sadece onlara da gömmeyeyim ya öyle olmasın. Biz de halk olarak haliyle her türlü uyanıklık peşindeyiz. Aradan sıyrılalım girelim edelim. O işte mesela araç muayene istasyonlarında takip ediliyor. Adam mesela aradan giriyor o sıraya halbuki daha sırası gelmemiş ama o sıraya girerse gideceğini biliyor. Giriyor oraya bir bakıyorsun bir anons geliyor. İşte 26 bilmem ne bilmem ne çık oradan çıkartalım diyor. Adam geliyor sana diyor ki kardeşim diyor çıkar mısınız diyor burası diyor işte bu sıradan değilsiniz falan. Yani bunları da halletmenin şeyleri lazım. Hem uyanıklarla mücadele edeceksin.
Maalesef.
Hem de işte fiyatta da birilerini düşüneceksin gibi gibi. Evet teşekkür ediyoruz. Bu da güzel bir haber oldu. Şimdi sırada yine bir Çinli haberimiz var efendim. Çin yakasına ama tabii Çinli artık BYD'ye de Çinli desek mi bilemem.
Artık Türkiye'yi de ilgilendiriyor evet. biliyorsun. Türkiye'de doğru, fabrika doğru. da kuruyor. Böyle yatırımları devam ediyor. Bu arada yani tebrik etmek lazım. Çünkü hani fiyat noktasında tamam eleştiriyoruz. Eleştirilerimiz oldu. Çünkü Avrupa'da da Türkiye'de de yüksek fiyatlarla satıyorlar ama bu onların belirlediği bir şey.
Evet.
Tabii ki ona bir şey diyemiyoruz. Ama şunu dediler yani 2024 sonunda Kasım ayında biliyorsun bir lansman gerçekleştirdiler. Şu an araçlarımız internette bağlı değil ama 2025 yılında ilk yarı dolmadan bunun çalışmasını yapıp hayata geçirmeyi planlıyoruz şeklinde bir açıklaması oldu BYD'nin ve gerçekten şu an Şubat ayını bitirmek üzereyiz. Bunu gerçekleştirdiler. Güzel. BYD Türkiye'nin artık Türkiye'deki bütün BYD modelleri internete bağlı, bağlantılı servislerle evet. beraber mobil uygulamasını da hayata geçirdi. Bu mobil uygulamayla beraber işte sen evindeyken, sıcacık dururken işte atıyorum dışarıda kar yağıyor. Hmm. Sen aracına bağlanıp işte klimanı açıyorsun, koltuk ısıtmanı açıyorsun veya işte tam tersi bir koşulu düşünelim yazın. Gerçekten çok sıcak.
Çok
hemen,
doğru.
Hemen evden mobil uygulama vasıtasıyla araç zaten internete bağlı. Oradan hop klimayı açıyorsun. Sen gitmeden 5 dakika önce aracın içi serin oluyor. Sen evet. hemen bindiğinde devam edebiliyorsun ki biliyorsun hani klimadan önce klimanın belli bir süre olması gerekiyor ama ön koltuklarda havalandırma oluyor, ısıtma
evet.
oluyor. Bunları devreye alsan zaten hemencecik devreye girdiği için çok konforlu
çok
oluyor.
Evet.
Bunların hepsini işte araca daha önceden böyle hemen gelip araçta halletmeden evinde daha önceden bunların hepsini şahane. Halledebilmiş oluyorsun. Artık bunun açıklaması hayata geçirildi diye Android ve iOS mobil marketlerden mobil uygulamayı indirebiliyorsun. Tabii ki bunların belli süreçleri var. Bu BYD tarafından zaten araç sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir diye düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla yeni satılacak BYD modelleri değil, daha önceden işte bu Kasım ayından itibaren satışa sunulmuş BYD modellerinde de yine internet bağlantısı olacak
güzel.
Diye düşünüyorum. Çünkü hani bu yeni modellerde diye ekstra bir açıklama
ücreti, evet, gelmemiş
yapmadılar.
Evet, güzel.
Açıklama yapmadılar
bu da güzel bir
tarafta.
Haber.
Evet. Bu noktada tabii kullanım şekline şöyle bir şey var. Biliyorsun bu internete bağlanmasıyla beraber OTA ya da kablosuz uzaktan güncelleme desteği dediğimiz bir destek de geliyor. Ve bu destek yanlış bilmiyorsam o uzaktan bağlantıyla güncelleme desteği 8 yıl ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Çok ama iyi. Multimedya sisteminde internet kullanımı için 2 GB'lık bir kota var. Bu 2 GB da aslında bu yani bizim deneme şansımız olmadı tabii ki. Evet. Elimizde bir BYD modeli olmadığı için ve bu konuda bir BYD tarafından da açıklama olmadı ama ben sosyal medyada BYD kullanıcılardan gelen bazı açıklamalara göre, onların yaptıkları yorumlara göre bu multimedya tarafında 2 GB'lık bir kota olduğunu gördüm. Tabii ki bu ilerleyen süreçte belki değiştirilebilir.
Daha da netleştirebilir ama yani bence şey yani multimedya için normal. Çünkü onun da bir data ücreti var malum. 2 GB ücretsiz olması fena değil ama tabii sonrasında yani 8 yıl ücretsiz olması şahane. Hani öyle bakınca yani sistemsel evet. Konuların ücretsiz olması iyi.
Kablosuz güncelleme için tabii, evet böyle evet. Bir 8 yıl ücretsiz dediğin gibi gayet güzel. Bu arada şunların hepsi var yani. BYD'lerin menzil ve şarj durumunu anlık olarak mobil uygulama üzerinden kullanıcısı takip edebilecek. Araç şarj olurken bu süreci izleyebilecek, takip edebilecek. Ne kadar yüzdesi kaç, ne oldu, ne durumda diye. Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol edebilecek veya işte açıksa kilitleyebilecek, kilitliyse açabilecek gibi birçok şey yapabilecek. Bunun yanı sıra işte konfor tarafında az önce bahsettiğim şeyler, klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevleri de uzaktan yönetebilecekler. Ayrıca aracın konumu ki hani bu da bence güzel tabii. Bir şey, aracın konumunu, kilometre bilgilerini, sürüş verilerini ve lastik basıncı gibi kritik bilgileri de mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntüleyebilecekler.
Bence arabada ne varsa aslında uzaktan da görebiliyorsun. Bu uzaktan hani kilitleme işi de bazen oluyor ya işte ya arabayı kilitledin mi, kilitlemedin mi falan diyorsun. Bak telefondan çat kilitle. Yani aynen öyle. Büyük kolaylık hakikaten.
Yani şunu demek istiyorum artık hani bunu da şöyle kapatalım. Yani yıllardır bu Türkiye pazarında var olup hala işte yok BTK ile görüşmelerimiz devam ediyor. BTK ile evet. İşte şu süreçler uzuyor bilmem ne diyen uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler var. Otomotiv markaları var. Yani BYD'de adamlar geldi. Kasım ayında lansmanını gerçekleştirdi. Şubat ayında yani 3-4 ay sonra tak diye bağlantılı servisleri açtılar. Gerçekten hani diğerlerine de örnek olsun diyelim.
Sözler ve eylemler arkadaşlar. Evet görüyorsunuz hemen çat diye. Çinliler de böyle bak hemen de Türkiye'deki yöneticilere teşekkür ederiz yani ama BYD konusunda bir şey de yapacaktık. Onu da bir daha burada hatırlatmış olalım. Bir röportaj sözümüz var. BYD Genel Müdürü Türkiye için de bir sözümüz vardı. Almıştık. Onu da aslında sanki yakın zamanda yapabiliriz. Çünkü artık Türkiye için anlatılacak çok şey var. O dönemde biraz daha böyle muallaktaydı ama sanki çok şey var. Buradan bir hatırlatma da yapmış olalım.
Evet.
Evet, sıradaki haberimiz gene Çin mi? Yok. Bu sefer Çin'de değil miyiz?
Yok, artık Çin'de değiliz. Geldik, yavaş Avrupa yavaş böyle geldik. Avrupa tarafına geçiş yapalım. Peki, yani geçelim. Artık Avrupalıları da konuşalım ya. Hep Çin olur mu ya? Yani tamam artık biraz böyle baskın olmaya
gönülleri
başladılar son yıllarda.
Gönülleri kırılmasın. Hadi konuşalım
ama
tamam.
Yine çok merak edilen bir model bence. Hani Türkiye'de sevilen bir araç.
Doğru.
SUV segmentinin sevilen modellerinden bir tanesi. Citroen C5 Aircross. Biliyorsun işte makyajlanmıştı. Makyajdan sonra bana göre tasarımı biraz daha keskin, biraz daha agresif bir görünüme kavuştu ama sanki makyaj öncesi kasası biraz daha güzeldi. Biraz daha
biraz
böyle
hantallaştı gibi sanki. Ben de biraz öyle
evet,
düşünüyorum.
Göze hitap eden bir tasarımı vardı sanki makyaj öncesi ama artık tabii ki yeni C5 Aircross geliyor. Yeni STLA Medium Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine inşa edilen bu sayede işte hibrit olsun, plug-in hibrit olsun, %100 elektrikli versiyon olsun ki zaten artık bu ailenin diğer öyle bunun kuzenlerinde gördük. İşte 3008'i gördük %100 elektrikli versiyonla geldi. Ondan sonra Opel tarafında Grandland'i gördük yine %100 elektrikli versiyonla geldi. Zaten işte motor tarafında, motor seçenekleri tarafında çok da bir sürpriz yok. Onlarda ne varsa C5 Aircross'ta o tarafta işte %100 elektrikli versiyon gibi desteklerle gelecek. Tasarım noktasında işte bazı beklentiler vardı ki geçen yıl biliyorsun bu konsept olarak karşımıza çıkmıştı ama konseptler genel olarak aracın tasarımı hakkında fikir verse de bir aşırı çizgiler oluyor. Yok işte
evet.
Kapı kolları olmuyor, bazılarında işte kapılar geriye doğru açılıyor, iç mekanda çok fütüristik bir tasarım oluyor ama seri üretim versiyonunda görmüyorsun. O yüzden bu noktada hani tasarım noktasında çok da büyük ipuçları vermiyordu ama bu yıl içerisinde tanıtılacak modelin şeyleri çıktı. Patent görselleri çıktı.
Güzel.
Patent görselleri artık otomobilin dış tasarımını çok da sürpriz olmaktan çıkardı. Çünkü satışa sunulduğunda büyük ihtimalle bu patent görsellerindeki tasarımı göreceğiz. Baktığımız zaman Citroen'in biliyorsun bir Oli konsepti vardı. Ve yeni marka yüzünü işte ticarilerine uyguladığı, normal binek otomobillerine uyguladı. O işte Oli konseptiyle uygulanmaya başlayan yeni marka yüzünün artık yavaş yavaş evrim geçirerek bu yeni modellere de uygulanmaya başladığını görüyoruz ki C5 Aircross'un yeni tasarımındaki ışık imzası da aslında kökeni oradan geliyor.
Ha,
ama tabii ki yavaş yavaş evrim geçirmeye de devam ediyor. Bence güzel bir tasarımı var ki hani C5 Aircross mevcut kasada biliyorsun hala Citroen'in eski logosu kullanılıyordu.
Doğru.
Artık yeni kasada birçok modelde geçiş yaptığı üzere o oval tasarımlı, oval şekilli yeni logoya geçiş yapıyor. Ön tarafta büyük bir panjur görmüyoruz. Böyle ufak bir alt tarafta özellikle bir hava girişi var ki zaten sensörler de ve radarlar da oraya yerleştirilmiş, tam ortaya yerleştirilmiş. Işık imzası güzel. Hani bunları seveni var, sevmeyeni var. Mutlaka burada zaten görselleri ekliyoruz. Siz de kendi yorumunuzu yapabilirsiniz bu tarafta. Ama yan taraftan özellikle bakıldığında eski modeldeki yuvarlak hatların geride kaldığını görüyorum ben. Biraz daha
Peugeot
böyle
havası seziyorum ben sanki.
Evet, evet. Tam da aslında bu yorumu yapabiliriz burada. Peugeot'un keskin hatları oluyor. Biraz daha keskin çizgiler oluyor. Citroen C5 Aircross birazcık o tarafa sanki geçiş yapmış. Mevcut kasadaki o yuvarlak hatları, oval hatları geride bırakmış. Keskin hatları. Çünkü bunu omuz çizgisinde görebiliyoruz. Önceden bu kapılarda daha bombeli, yuvarlak bir tasarım varken burada artık kapılar daha düz ama omuz çizgisi daha keskin.
Evet.
Düz bir çizgi arkaya doğru uzanıyor. Yine aynı şeyi çamurluk uçlarında da görüyoruz ki çamurluk uçlarındaki bu eklentiler, dodikler üst tarafta keskin biçimde kesilmiş. Dümdüz bir şekilde uzanıyor. Benim dikkatimi çeken bir detay da şu oldu. Kapı altlarında, marşifiyerlerde, ön kapıda yüzgeç benzeri bir detay var burada. Hmm. Tabii ki yine konseptte bulunan bazı detayları seri üretim versiyonuna eklemeyi unutmamışlar ki büyük oranda aslında yine konsepte sadık kalınmış ama şimdi dediğim gibi başta söylediğim gibi konseptteki her özellik seri üretime geçirilemeyeceği için burada biraz daha günümüze yakın bir tasarıma geçiş yaptığını görebiliyoruz. Burada tabii ki en dikkat çekici tasarım arka tarafta. Biliyorsun C4 ve C4X makyajlanmıştı. C4'te özellikle ayrı bir stop tasarımına geçiş yapıldı. Bu stoplar işte öndeki aydınlatmalarla uyumlu şekilde. Ama onda biraz daha böyle çok böyle 3 boyutlu tasarımı abartmamışlardı. Bunda artık 3 boyutlu tasarımı daha da derinleştirmişler stoplarda ve farklı farklı parçaları bir araya getirmişler gibi görünüyor. O yüzden açıkçası biraz garip geldi gözüme. Çünkü
evet, ben yine Peugeot havası seziyorum bu arada.
Evet.
Yani çizgi olarak tabii dediğim başka ama yine bir Peugeot stoplarda, yukarıdaki stoplarda Peugeot çizgi havasını gene görüyorum.
Evet.
Ama tabii dediğin çok doğru. Yani şeye de benziyor. Pick-up'a da benziyor böyle bakınca. Çok enteresan. direkt sadece arka görseline baksan pick-up mı açılacak orası falan gibi de düşündürttü bana. İlginç doğrusu.
Ya evet, gerçekten burada ilginç bir tasarıma imza atmışlar. Özellikle böyle arkadaki stopların tasarımına birazcık gözün aşina olması gerekecek gibi geliyor bana. Böyle baktıkça biraz daha normalleştirilir mi diye düşünüyorum. Ama ilk etapta böyle bir garip görünüyor. Özellikle o derin 3 boyutlu tasarımı nedeniyle. Dediğim gibi STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek ama teknik detayları şu an için çok bilmiyoruz. 4.65 metre civarında bir uzunluğa sahip olacak ki Grandland eskisine göre büyümüştü zaten.
Doğru.
Biliyorsun, bu yeni platform sayesinde daha büyük araçlar görüyoruz ki bunun da Selef'ine göre 15 santim civarında bir uzunluk tarafında büyüyeceğini görebiliyoruz. Yani motor seçenekleri başta söylediğim gibi işte hibrit göreceğiz, plug-in hibrit göreceğiz, %100 elektrikli versiyon göreceğiz. Bunlar ilerleyen süreçte zaten Stellantis tarafından, Citroen tarafından net bir şekilde açıklanacaktır.
Evet,
ama tasarım böyle olacak yani. Tasarım artık sürpriz değil.
Sürpriz,
İç mekanı
gördük.
Bekliyoruz
patent
artık.
Çünkü patentten dolayı Çin'deki bakanlık sağ olsun Çin tarafını oradan öğreniyoruz.
Evet.
Burada da patentten artık öğrenmeye başlayacağız. Hayırlısı olsun bakalım.
Tabii ki iç mekanı hala sürpriz. Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz
biraz
diye düşünüyorum.
Biraz bir sürpriz tarafı da var. Peki bu sefer Güney Kore tarafına geçiyoruz efendim.
Evet, artık
peki,
Kore'deyiz.
Bir bakalım. Gene sevilen Türkiye'de.
Geziyoruz şöyle.
İyi fikir bence, evet. Ne var ki EV4 mü tanıtıldı?
Evet, Kia elektrikli araç serisini genişletmeye, ürün gamını büyütmeye devam ediyor ki hani baktığın zaman Hyundai grubu içerisinde değerlendirdiğimizde gerçekten elektrikli araç tarafında böyle ürün gamını çeşitlendiren, birçok model sunan sayılı üreticilerden bir tanesi. Gerçekten bu konuda başarılılardı. Çünkü ürettikleri araçlar gerçekten yapılan testlerde özellikle en verimli elektrikli araçlar arasında yer alıyor. Bu noktada da başarılılar. Tasarım noktasında da bence başarılılar ama EV4 için aynı şeyi söyleyebileceğiz mi? Bakalım hani onu da tasarım tarafında konuşalım birazdan. Biliyorsun EV3'ü Türkiye'de satışa sundu ve işte EV6 modeli var. Daha önce EV5'i tanıttı ama EV5 Türkiye'ye gelmedi. Böyle EV9 kocaman bir SUV, 7 kişilik kocaman bir aile SUV'si olarak tanıttı. EV3 ve EV5 arasında yeni EV4 modeliyle dolduracak. Burada tabii ki otomotiv dünyasında biliyorsun bir SUV çılgınlığı var.
Evet.
Ama işte elektrik tarafta özellikle sedanları görüyoruz ama hatchback seçenekler çok fazla değil.
Doğru.
O yüzden işte ne vardı? Megane'ın yeni elektrikli Megane'ı hatchback olarak sayabiliriz. MG4 modelini hatchback olarak sayabiliriz ama hani bunlar dışında elle tutulur çok fazla bir model yok.
Bravo.
Bu tarafta EV4 işte bu boşluğu dolduracak. Hem sedan hem de hatchback gövde tipiyle tercih edilebilecek. Burada EV4'te güzel bir iş yaptı bence Kia. Daha fazla müşteri kitlesine hitap edebilmek için ki biliyorsun Türkiye'de hala sedan modeller seviliyor. Avrupa'da sedan hani tamam çok parlak değil.
Passat'tan biliyoruz hani.
Aynen. Evet. Yani diyeyim. Passat bile artık veda etti. Türkiye'de de veda etmek zorunda kaldı. O yüzden ama Türkiye'de sedan modeller yani her ne kadar SUV çılgını devam etse de pazarda SUV çok olduğu için SUV'ler tercih edilse de hala bence sedanlar Türkiye'de seviliyor. Bu da EV4'te sedan versiyonuyla bu tarafa bu müşteri kitlesine hitap eden modellerden bir tanesi olacak. Avrupa fiyatı 37 bin Euro'dan başlıyor bu arada ve yine
37 bin Euro.
EV3'teki gibi 150 kW'lık bir motor var. Yani bu fiyat bandını ve bu motoru göz aldığımızda ilerleyen süreçte işte döviz kurunda çok büyük bir oynama olmazsa ve tabii ki ÖTV tarafında bir şeye müdahale etmezlerse yani bugün gelse %10 ÖTV diliminde giriş versiyonu olabilirdi. Ama ne diyoruz her zaman işte Türkiye'de yaşıyoruz. Birçok şey anında değişebiliyor. Özellikle döviz kuru euro artmaya devam ediyor.
Doğru.
İlerleyen süreç için %10 dilime girebilir mi giremez mi? Bunu çok
beraber
net bir şekilde
göreceğiz.
Söyleyemiyoruz. Tasarım
ne kadar,
aslında...
Ne kadar çok şey bağlı değil mi? Yani aslında böyle zincirleme reaksiyon yapabilecek o kadar çok şey var ki yani gık desek acaba her şey nereye gidecek diye merak ediyoruz.
Evet maalesef öyle. Tasarım tarafında aslında Kia'nın diğer elektrikli araçlarında da uyguladığı Opposite United adı verilen bir tasarım dili var. Yani bir nevi işte zıtlıkların birlikteliği gibi bunu çevirebiliriz. Zıtlıkların birlikteliği dediği de işte aslında birçok farklı aykırı çizginin bir arada kullanılması şeklinde bir tasarım dili kullanılıyor ki EV9 ile beraber hayatımıza girdi bu. Ama bu tasarım dili ortak olmasına rağmen baktığımız zaman ön tarafta her EV modelinin, Kia EV modelinin ışık imzası farklı. Kendi bir karakteri var. Yine aynı şekilde EV4'te de ışık imzasının kendine has olduğunu görüyoruz ki yan tarafta böyle dikey ana aydınlatmalarla beraber iki ucu ok şeklinde dikey gündüz ledleri kullanılmış. Baktığımız zaman ön tarafta burun kısmı oldukça alçak. Arabada sedandan ziyade aslında bir fastback tasarımına sahip ki hani zaten otomobiller biraz daha aerodinamik olsun diye sedandan ziyade genel olarak fastback veya işte kupe stili bir silüete sahip oluyorlar ki aerodinamiği arttırabilsinler diye. Elektrikli araçlarda biliyorsun gövdenin hava sürtünme katsayısı çok önemli. Burada da özellikle sedan versiyonda bunu başarmışlar. 0.23 cd bir hava sürtünme katsayısı var ki bu oldukça başarılı bir değer olduğunu söylemek lazım. Tabii ki yıl içerisinde Türkiye'ye gelecek bu modeller. Öncelikle onu söyleyelim. Eylül-Ekim gibi Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Sedan ve hatchback de Türkiye'de satışa sunulacak. Böylelikle hani çok böyle SUV görüyoruz ya biraz böyle gövde tipi çeşitliliğini arttıracaklar diye söyleyebiliriz. Burada tabii ki sedan modelde biraz daha arka kısmı uzun olduğu için ki biraz bence eğreti duruyor yani. Hani uzun yapmışlar ama özellikle o fastback tasarımıyla beraber aracın böyle C sütunundan kes ön tarafı gayet güzel ama o sütundan itibaren sanki birazcık başka bir... zorlama olmuş gibi duruyor tasarımı ki ben Kia'nın elektrikli araçları gerçekten
tabii,
tasarımını çok beğenirim. EV9'u böyle çok beğenmiştim ki EV9'da biliyorsun Türk imzası da var onu da konuşmuştuk. Ama işte o arka tarafın uzun olmasından dolayı 490 litre daha büyük bir bagaj hacmi sunuyor. Hatchback versiyonunda 435 litrelik biraz daha küçük bir bagaj hacmimiz var. Gövde uzunlukları da sedanda 4730 mm ama hatchback versiyonu tabii ki arka kesik olduğu için 30 santim daha kısa sedan versiyona göre. Baktığımız zaman tabii ki bu seçenekler bu gördüğümüz görseller arasında GT Line donanım seviyesi de var. GT Line biliyorsun Kia'larda daha üst biraz daha sportif görünen bir donanım seviyesi. O yüzden bunda onu da görüyoruz. Alt yapı önemli burada. Kia EV3'te gördüğümüz altında altyapı bunda da devam ediyor. EGMP platformu Hyundai grubunda elektrikli araçlarında kullanılan ama
söylemiştim daha önce.
Tabii ki Hyundai'nin modellerinde gördüğümüz o 800 voltluk elektrik mimarisi ki yani her zaman Hyundai'yi bu konuda tebrik ediyoruz ya Hyundai Kia grubunda ama bunlar tabii ki biraz daha
erken geleceği için.
Bütçeye odaklanacağı için ki hani EV9 gibi değil mesela işte EV5, Ioniq 5'te işte 800 voltluk olanları görmüştük. Ioniq 6'da 800 voltluk görmüştük mimari. Bu neyi sağlıyor? 350 kW'lık DC hızlı şarj desteğini mesela sağlıyor. 18 dakikalara kadar düşürüyor. Ama bunlar tabii ki biraz daha bütçe odaklı araçlar olduğu için burada 400 voltluk elektrik mimarisinin kullanıldığını görüyoruz. Burada dediğim gibi 150 kW'lık bir elektrik motoru kullanılıyor. Sıfır hızlanmasını 7.7 ve 7.4 saniyede tamamlıyor bu gövde tipine göre bu seçenekler. Ve son hızları da 170 km/saatle sınırlandırılmış.
Ne güzel.
Yani 170 km/saat zaten hani böyle 300-500 kW'lık performanslı araçlardan bahsetmiyoruz. 150 kW'lık bir elektrik motoru var ki bu bile zaten elektrik motoru olduğu için anında dokunduğun anda uçuyor yani araç. O yüzden bence 170 km/saatle sınırlandırılması menzil açısından da oldukça yeterli diye düşünüyorum. Batarya seçeneklerinde de aslında tanıdığımız yine EV3'ten tanıdığımız 58.3 kW'lik ve 81.4 kW'lik NMC, nikel manganez kobalt. Hyundai Kia grubu burada NMC bataryalar sunmaya devam ediyorlar ısrarla. belki LFP sunsalar biraz daha fiyatlar aşağı doğru yönlenebilir. Evet. İlerleyen süreçte bu noktada bir çalışmaları var diye biliyorum. Belki gelecekteki araçların giriş seviyelerinde LFP batarya kullanabilirler.
Instar için düşünüyorsanız bence yapabilirsiniz.
Evet, senin Instar'ın gerçekten gelecek bu yıl. Evet, gerçekten. Göreceğiz. Bu bataryalarla beraber EV4'ün küçük bataryayla 430 km'ye kadar, büyük bataryayla 630 km'ye kadar WLTP menzili olduğunu görüyoruz. Hatchback'te biraz daha düşük. Yani büyük bataryayla 590 km'ye kadar bir sürüş menzili sunuluyor. 11 kW AC şarj standart ki yine Hyundai Kia grubunda olduğu gibi DC hızlı şarj tarafında da büyük bataryanın %10'dan 80 doluma ulaşması için 31 dakika gerekiyor. Küçük batarya için 29 dakika gerekiyor.
Ağzına sağlık. Şahane anlattın. Var mı başka bir haberimiz yoksa bu hafta bu kadar mı bizde?
Şöyle buna bir ekleme yapayım. Kia EV Day etkinliği düzenledi aslında. Burada elektrikli araçlarını tanıttı. EV4'ün seri üretim versiyonunu tanıtırken bir de EV2 Concept diye bir konsept araç tanıttı. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında elektrikli B SUV olarak konumlandırıyor Kia bunu. 2026 yılında piyasaya sürecek. Yani bu yıl göremeyeceğiz bunu ama 2026 yılında tabii ki bu mevcut araçların en altında konumlandırılacak. Tamam. Fiyat olarak da daha aşağıda olacak. Giriş olsun seviyesi. Yani Kia'nın giriş seviyesi elektrikli aracı olarak düşünebiliriz bunu. Nereye kadar? Kia burada bir açıklama yaptı. Picanto boyutlarında EV1 olarak adlandırılması beklenen daha ufak, daha giriş seviyesi bir A segment elektrikli araç üzerinde çalışıyor. Hyundai'nin Instar'ı gibi düşün.
Ben de
tam
şu
olarak
an,
onun
evet,
karşılığı
ya. Tamam.
Üzerinde çalışıyor şeklinde. Yani Picanto aslında yani. Bu EV2 giriş seviyesi olarak nitelendirilebilirdi ama belki 1-2 yıl giriş seviyesi olarak kalabilir. Ardından 2027-2028 gibi belki de Instar'ın kuzeni olarak Kia tarafında bir EV1 görebiliriz diye düşünüyorum. EV2 bu arada gerçekten kompakt bir araç ama yani bu arada görüntüde gerçekten çok küçük. Sanki bir A segment araçmış gibi görünüyor ama Kia burada yaptığı açıklamada B SUV bir araç olduğunu söyledi. B SUV ya da crossover olarak da nitelendirebiliriz. Yine kendi ışık imzasına sahip ki buradaki farları ya özellikle çapraz, ön çaprazdan baktığında sanki pençeyi anımsatan iki tane dikey aydınlatma LED ışık imzası bulunduğunu söylemek lazım. Otomobilin böyle heybetli bir görüntüsünmüş. Yani aracı olduğundan daha büyük gösteriyor ki burun kısmı da yüksek olarak tasarlanmış. Böyle güzel bir tasarım var. Tabii ki bunlar seri üretim versiyonunda çok değişecek. Çünkü kapı kolları yok. Araçta B sütunu yok. Arka kapılar geriye doğru açılıyor.
Az önce bahsettiğin konsept tasarımlardaki inertler. Evet.
Aynen öyle. İç mekanı çok fütüristik, çok sade. İşte renkli tasarlanmış ki hani bunların seri üretim versiyonu geçirdiğinde daha böyle günümüz araçlarına yakınlaştığını görüyoruz. Burada birçok şey değişecek ama şimdilik en azından EV2'nin 2026 yılında daha ucuz bir seçenek olarak Kia'nın elektrikli araç ürün gamına ekleneceğini söyleyebiliriz.
Ucuz dediği zaman gönlümüz zaten çeliyor. Yani ucuz dersen mutlaka bakacağız. Bakalım gerçekten tabii ucuz olacak mı? Yani Çinlilerin işte az önce program başında anlattığın Chery'nin 14 bin dolarlık arabasından bahsediyorsun. İşte şu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Ve onun karşında tabii şimdi elektrikten bahsediyoruz ama bunda da şu var ve bunun da fiyatı 20 bin dolar. Yani o Türkiye'ye gelecek işte Volvo için konuştuk yani o günden beri böyle kafamı yiyor. Yani 7 milyonluk bir araçtan bahsediyoruz Türkiye'de, 2 milyonluk bir araçtan bahsediyoruz Amerika'da. Yani aynısı 2 milyon nasıl olabilir yani bu?
Evet.
Ama o yüzden işte Türkiye'de haliyle biz ucuzun ucuzunu arıyoruz. Yani maalesef durumumuz bu. İnşallah dediğin gibi olur. Tabii ki Türkiye'de başka yatırımların gelmesi, fiyatını daha düşürecek başka hamlelerin olması da hasretle bekliyoruz. Ama orada da bu sefer yerli üreticilerin de şikayetleri olacak diye onlar için de bir kısıtlama söz konusu oluyor. O da başka bir sorun. Yani işte BYD'yi eleştiriyoruz ama bakalım yani o fiyata bu arabayı sattıracaklar mı? Onu da merak ediyorum. Yani sen bunu satacaksın.
Tabii ki.
Ama onu tamam onu bunu ben buna üretebiliyorum. İşte hani hep konuşuyoruz. O işte 400-500'e mümkün değil demişti. O küçük Golf arabası tarzındaki yerli üretici. Şimdi Çin'deki adamla onu yan yana getirdiğinde de buradakine şey demiş oluyorsun. Sen geliştirme kardeşim. Zaten burada yapıyor adam. Onun da fiyatına da yetişemiyoruz. Sende de o bilgi birikimi olmuyor. Böyle aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık dediğimiz iki ucu keskin bıçak diye değiştireyim, yumuşatayım olayı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık diyorum ve her hafta olduğu gibi sözü sana bırakıyorum. TOG'dan yaptığımız bu özel yayında ağzına sağlık. Hakikaten bence şahaneydi. Bir kere de farklı bir kamera açısından arkadaşlar, sevgili izleyiciler seni görmüş oldular. Teşekkür ediyorum bu yüzünden.
Ben teşekkür ederim. Yine her zaman olduğu gibi TOG'dan bu sefer kapanışımızı yapalım. Tabii ki Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız, hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bu hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için çok değerli, çok önemli. Destekleriniz için çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.